Türkiye gündemi yorumcularımızdan Yavuz Ohan'la Türkiye'deki son gelişmeleri görüştük. Güneydoğu'da operasyonlar devam ediyor. İki polis ve bir asker hayatını kaybetti. İki de sivil ölümü olduğu söyleniyor gazetelerde. Bütün bunları nasıl değerlendirebiliriz?
Çok kanlı bir süreç yaşanıyor. Doğrusu bu. Yani herkes aslında bundan endişe ediyordu. Çınar'la başladı hatırlayacaksınız. Öncesinde de vardı aslında şehit haberleri. Ama Çınar'da bir ton bomba patlatıldı ve sivillere yönelik bir katliam girişimi olarak algılandı PKK'nın. Sonrasında önceki gün gelen haber vardı. İdil'de 3 polis şehit oldu maalesef. 4 polis yaralandı. Bir anti tank mayını patladı. Yani yola döşenmiş bir anti tank mayından bahsediyoruz. Şimdi yine 2 şehitten bahsediyoruz. 2 polis şehit oldu maalesef. Siviller de hayatını kaybediyor. Evinde otururken hayatını kaybeden siviller var. Bugün 2 sivilin hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran aileler var. 16 yaşında bir çocuğun ailesi, çocuklarının yaralı olduğunu ve mahalleye ambulans giremediği için hayati tehlike yaşadığını söylüyor ve bununla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hızla tedbir kararı alıyor. Yani neresinden bakarsanız bakın aslında Güneydoğu'da operasyonlar var, sokağa çıkma yasakları var ama herkes bunun sürdürülebilirliği ile ilgili sorun yaşıyor. Çünkü burada hala canlar yanıyor, her gün şehit cenazeleri var ve sivillerin ölümleriyle beraber canlar yanıyor ve bu meselenin daha fazla sürdürülmemesi gerektiği, bir şekilde bir sonlanması gerektiğine ilişkin çağrılar sürekli yapılıyor. Ancak hükümetin son derece net bir yaklaşımı var. Bitinceye kadar, oradaki PKK'lılar teslim oluncaya ya da ölünceye kadar, o hendekler ve barikatlar yıkılıncaya, kapatılıncaya kadar bu operasyonlar devam edecek diyor. 3 ilçe öne çıkmıştı hatırlayacaksınız. Silopi, Cizre ve Sur. Silopi'de yeni bir duyuru yapıldı. Bundan böyle gündüzleri sokağa çıkma yasağı kalktı. Sabah 9 ile akşam 6 arasında. Akşam 6 ile sabah 9 arasındaysa sokağa çıkma yasağı devam edecek. 3 ilçede sadece Silopi'de hükümetin ve güvenlik güçlerinin hedefine yaklaştığına ilişkin açıklamalar yapılıyor. Sur'da ve Cizre'de ne zaman bu sokağa çıkma yasaklarının biteceği konusunda herhangi bir açıklama yok. Ancak oradan gelen, zaman zaman gelen ya da güvenlik kuvvetlerinin çektiği görüntülerle bizim anlayabildiğimiz bir durum da söz konusu. Maalesef büyük yıkım var. Evlerin birçoğu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Sur'da özellikle birçoğu artık kullanılamaz halde. Göç söz konusu. Göçenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için bir takım girişimler var. Hem belediye tarafından hem hükümet tarafından. Bunun yetersiz olduğuna ilişkin eleştiriler var. Sivil toplum örgütlerinin de bu meseleye bir şekilde dahil olmak istediğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde biz hem yasakları hem yasaklardan dolayı etkilenen halkı, göç eden halkı ya da içeride olup artık gerçekten bir can tehlikesiyle karşı karşıya kalan halkı konuşacağız. Bu konuda hiç şüphe yok.
Bu durum Halkların Demokratik Partisi ile hükümet arasında, AKP arasında da gerilime neden oluyor. Ancak bugün itibariyle, bu sabah itibariyle Vatan Partisi'nin de olaya dahil olduğu ve Yargıtay'a başvurduğunu okuduk gazetelerde. Halkların Demokratik Partisi kapatılsın diye Vatan Partisi başvuruda bulunmuş. Bunu nasıl değerlendirebiliriz?
Son dönemde Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin genel başkanı, yaptığı açıklamalarla en fazla hükümete destek veren siyasi parti liderlerinden birisi. Yani enteresan bir nokta haline geldi. Vatan Partisi hükümetin Güneydoğu'da uyguladığı politikaları sonuna kadar destekliyor. MHP'den daha şiddetli bir biçimde destekliyor. HDP'ye yönelik eleştirilerin tümüne katılıyor AK Parti tarafından yapılan. Üstelik o eleştirilerin de ötesine geçiyor ve partinin kapatılması diyor. Hatırlayacaksınız çok yakın bir zaman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'li milletvekillerinin parti kapatmayı tasvip etmiyorum ama suç işleyen varsa dokunulmazlığın arkasına sığınmamalı, onlar da yargılanmalı demişti. Özellikle Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı kastederek böyle bir açıklama yapmıştı. Vatan Partisi işte bir adım öteye gitti. Hem onu destekledi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını hem de HDP'nin kapatılması gerektiğini düşünerek Turgut Okyay, Abdullah Öcalan'ı İmralı'da yargılayan hakim Turgut Okyay. Şu anda da Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gitti, bir dilekçe verdi. PKK'nın talimatlarını yerine getiren bir partidir HDP ve kapatılması gereklidir dedi. Çıkışta da biz kapatılması için dilekçemizi verdik. Hiç şüpheniz olmasın, başsavcılık bu konuda gerekli önlem alacaktır dedi. Şimdi son dönemde çok sık bir biçimde HDP'nin kapatılması ve dokunulmazlıkların kaldırılması meselesini konuşuyoruz. Şimdi biraz araya akademisyenler girdi tartışmalarda. Sanki soğumuş gibi ama hükümet de bunu sürekli gündemde tutuyor da. Hükümetten ziyade Cumhurbaşkanı. Özellikle dokunulmazlıklar meselesini. Sanıyorum eğer bu operasyonlarda tansiyonlar bu kadar yüksek devam ederse, Türkiye'nin siyasi tansiyonu da bu kadar gergin bir şekilde devam ederse, önümüzdeki dönemde mecliste de dokunulmazlıklar meselesini konuşacağız. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlıklarla ilgili tartışmayı daha da fazla yapmak isteği var. Kamuoyunda bu konuda bir destek bulduğunu da düşünüyor. Ahmet Davutoğlu'ndan farklı olarak Davutoğlu biraz daha ılımlı bir yaklaşım sergiliyor diyebiliriz ama Cumhurbaşkanı daha sert. Eğer bir suç varsa bunun bedeli mutlaka ödenmeli diyerek Demirtaş'a yönelik eleştirilerini son derece sert bir biçimde dile getiriyor. Yani biz önümüzdeki dönemde hem dokunulmazlıkları hem de kapatma davası dahil olmak üzere bu tip olasılıkları konuşacağız. Buna ilişkin tartışmaları devam ettireceğiz ama şurayı unutmayalım. Türkiye 1994 yılında dokunulmazlıklarla ilgili bir denemeyi yaptı. O zamanki DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı. Ve sonrasında o DEP milletvekilleri yeniden aynı isimler, işte Ahmet Türk olsun, Sırrı Sakık olsun, Leyla Zan olsun, hepsi yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiler. Yani dokunulmazlık kaldırarak Türkiye bir mesafe kaydedemedi. 90'lardaki o güvenlikçi politikaları uygulamakla da eleştiriliyor. Çok geniş bir çevre tarafından hükümet bunun da altını çizmek istedim.
Yavuz Bey, az önce siz de değindiniz akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız başlığıyla yayınladığı bildiriye. Türkiye gündemini geçtiğimiz hafta oldukça meşgul eden bu konu hakkında bugün de bir gelişme var, haberler var gazetelerde. Söz konusu akademisyenlerden bazıları Sedat Peker'in o çok tartışılan sözlerine ilişkinde suç duyurusunda bulunmuşlar. Bu konu kolay kolay sanki soğumayacak gibi görünüyor. Ne düşünüyorsunuz? Neler söyleyebiliriz buna ilişkin?
Özellikle Batı'da çok ciddi eleştiriliyor hükümetin akademisyenleri. 1228 akademisyen biz bu suça ortak olmayacağız diye bir bildiri hazırlayıp altına imza attılar. Hükümet ne diyor? Siz diyor böyle bir bildiri hazırladınız. Burada hükümeti, devleti katliam yapmakla suçladınız ama PKK'ya bir cümle etmediniz. Akademisyenler ne diyor? Bizim muhatabımız devlettir. PKK bir terör örgütüdür. Eğer bir suç varsa ona ilişkin yargılamayı yapacak olan devlettir. O nedenle biz muhatabımızla ilgili beklentilerimizi ortaya koyarız. Yani insanlar zarar görmesin, insanlar ölmesin diyorsak biz bu çağrıyı devlete yaparız. Muhatabımız bir terör örgütü olamaz diyor. Ama bir türlü bir anlaşma sağlanamıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı başlattı yine bu gerilimi de. Dalga dalga yayıldı. Aslında bütün kurumları da hareket etmeye çağırdı. Yani üniversitelere dedi ki bu akademisyenleri kendi bünyenizde çalıştırmayın. Onun dışında savcılara bir tavsiyede bulundu. Gerekli işlemi yapın. Burada suç var dedi. Vatana ihanet var dedi. Alçaklık yapıyorlar dedi. Yani cümleler Cumhurbaşkanı cümleleri olduğu için kullanıyorum. Ve sonrasında da kurumlar bir bir harekete geçtiler. Önce üniversiteler tek tek açıklama yaptılar. Üç üniversite dışında sanıyorum ODTÜ, Galatasaray ve Koç dışında bütün üniversiteler bu gelişime karşı açıklamalarını yaptılar. İdari soruşturmalar başlatıldı akademisyenlerle ilgili. Aynı zamanda yargıya ilişkinde bir takım yargısal soruşturmalar başladı. Asıl büyük soruşturmayı da İstanbul'un başlatması bekleniyor. Bu bir tarafıydı. Ama diğer tarafından üniversitedeki akademisyenlere yönelik fikirlerini açıkladılar diye böyle bir muamelede bulunulmasına toplumun bir bölümünden de çok ciddi tepki geldi. Edebiyatçılar, sinemacılar, diğer akademisyenler bir araya geldiler. Bir takım bildirilerin altına imza koyarak ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken, akademisyenlerin çalışma özgürlüğü alanında değerlendirilmesi gereken bir bildiriye bu kadar sert yüklenilmesi, o akademisyenlerin linç edilmesi adeta Türkiye'de ifade özgürlüğünün geldiği noktayı göstermesi açısından da önemli tespitleri yapılıyor. Yurt dışında da benzer bir şekilde görülüyor bu. Ağırlıklı olarak Avrupa'da ve Amerika'da çıkan haberlerde Türkiye'deki demokrasi eksikliğinin bir tezahürü olarak görülüyor. Yapılan resmi açıklamalarda da bu var. Amerikan Büyükelçisi de benzer bir açıklama yaptı Ankara'da. Avrupa Birliği'nden gelen tepkiler var. Yani bir şekilde burada da tansiyon yükseltildi. Toplumdan bu işin karşısında mısınız yoksa yanında mısınız yanısı alınmak istendi. Şimdi bu kadar büyük bir mesele miydi akademisyenlerin yaptığı açıklama? Toplumun birçok kesiminde benzer kaygılar var. Hayır, bu kadar büyük bir şey değildi. Daha önce de benzerleri oldu. Ama önümüzdeki dönemde siyasi olarak kamplaşmayı hükümetin biraz daha arttırmak istediği, siyasi olarak kendi taraftarlarına safları sıklaştırmak istediği tespiti yapılıyor. Bilimsel olarak bunu söylüyorum. Çünkü bu akademisyen bildirisi o kadar vatan hainliği derecesinde değerlendirilecek hükümet için bile bir şey değildi ama tıpkı Gezi'de Dolmabahçe nasıl kullanıldıysa, Kabataş nasıl kullanıldıysa siyasi olarak ve AK Parti'ye oy verenleri AK Parti'nin arkasında saflaştırmak için burada da PKK'ya yönelik operasyonlarda akademisyenlerin kullanıldığına ilişkin tespitler yapılıyor. Ben de bu tespitlere katılıyorum. Önümüzdeki süreçte bu uygulanan strateji politika nedeniyle de o gerilimin devam edeceği beklentisi var. Bende de aynı şey.
Hafta sonunda Türkiye'nin ana muhalefeti yani Cumhuriyet Halk Partisi 35. olağan genel kurultayını yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha CHP'nin genel başkanlığına seçildi. Parti meclisi de netleşmiş durumda. İlginç isimlerin yer aldığı söyleniyor. Hem Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasını hem de bu parti meclisinin artık bundan sonra CHP'yi yönetecek olmasını nasıl değerlendirebilirsiniz?
Şimdi eğer AK Parti'nin kongresi olsaydı hafta sonunda ve biz sizinle böyle bir yayın yapıyor olsaydık her şeyden önce AK Parti'nin kongresini konuşurduk. Kim seçildi, nasıl seçildi, ne yapıldı, nasıl bir mesaj verildi, kulislerde ne konuşuldu sanıyorum en çok bunu merak ederek bunun üzerinde konuşmak da isterdim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı yapıldıktan sonra biz üçüncü başlık olarak bu meseleyi konuşuyoruz. Ve bu bizden kaynaklanmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarattığı heyecandan kaynaklanıyor. Ya da yaratamadığı heyecandan kaynaklanıyor. Hafta sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı vardı, evet. Ama Ankara'da bile ciddi bir heyecan yaratamadı. Üç genel başkan adayı ortaya çıktı. Üçü de aday olamadı. İmzaları toplayamadılar ve Kemal Kılıçdaroğlu tek başına yarışa girdi genel başkanlık açısından söylüyorum. 280 civarında delegenin oyu geçersiz sayıldı. 900 civarında bir delegenin oyuyla genel başkan seçildi. Genel başkan adayı olarak tek başına girdiği kurultaylardan en az oyu alarak ayrıldı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani delege karşısında kendisine heyecan verecek bir alternatif lider adayı bulamadı. Doğru onları desteklemedi örgüt diyelim ama örgüt aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memnun olmadığını da geçersiz oy atarak gösterdi. Sadece öyle de göstermedi. Kemal Kılıçdaroğlu bir liste çıkardı. Orada çarşaf liste üzerinden bir seçim yapılmıştı parti meclisi için. Parti meclisi kurultaydan sonra partinin en yetkili organı. Ve o organ için Kemal Kılıçdaroğlu biraz benzeterek söyleyeyim bu arkadaşlarla ben çalışacağım diyerek bir liste çıkardı. Ama birçok kişi de ben de partinin o organında yani parti meclisinde olacağım diye yola çıktı. Birçok grup da kendi listelerini çıkardılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesi deyim yerindeyse delik deşik oldu. En önemli isimlerden Gürsel Tekin listeye giremedi partinin genel sekreteri. Genel başkan diyor ki ben bu genel sekreterimden memnunum, devam edeceğim çalışmaya. Örgüt diyor ki hayır biz değiliz, uyguladığı politikadan memnun değiliz, devam edemezsin diyor ve parti meclisine Gürsel Tekin giremedi. Enis Berberoğlu gibi bir isim, Ağartop genel başkan yardımcısı, o da parti meclisine giremedi. Yani bundan sonra parti yönetiminde olmayacak. Bu ne demek? Örgüt bugüne kadar uygulanan politikaları yeterli, başarılı bulmuyor.
Aslında değişim istiyor denilebilir mi? Yani delege değişim istediğini gösterdi diyebilir miyiz?
Kesinlikle bu başlığı koyabiliriz. Bir mutsuzluğunu gösterdi, değişim istediğini gösterdi diyebiliriz. Gürsel Tekin çok kritik bir seçim. Genel Sekreter Gürsel Tekin'in parti meclisinde olmaması çok önemli. Çünkü bugüne kadar muhafazakar kesime açılımın mimarlarından birisiydi Gürsel Tekin. Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Bekeroğlu gibi isimlerle muhafazakar kesime açılmanın ya da bir takım söylemlerle formüllerini arıyordu. Onun da en önemli mimarlarından birisiydi Gürsel Tekin. Ancak şunu görüyoruz. Soldaki adaylar, daha sol söyleme yakın adaylar Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini deldiler ve partinin yönetimine geldiler. Aykut Erdoğdu gibi genç isimler, Eren Erdem gibi genç isimler, yeni partiye katılan isimler, yeni milletvekili olan Aylin Nazlı Aka gibi arazideki isimler. Bunlar parti meclisinde görev alacaklar ve eğer ne mesaj ver dersek doğru bir değişim mesajı verdi diyebiliriz. İki, biraz daha soldan politika yap mesajı verdi diyebiliriz örgüt Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten bir muhalefet partisi olarak heyecan yaratmalı.
Peki, bu haftaki yorumlarınız için de çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.